Değerli dinleyenler, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Temmuz 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu'nun kaleme aldığı İnsanın Referans Zamanı olarak Teheccüd başlıklı yazıyı sunacağız. Kelime olarak teheccüd, uykudan güçlükle uyanmak, uyuyup ondan sonra uyanmak gibi manalara gelir. Teheccüd, ilk vahiden sonra ilk emredilen ibadettir. Bir diğer ifadeyle teheccüd namazı, iman ve vahiden sonra İslam'ın inananların önüne koyduğu ilk emirdir. Bu anlamda İslam'ın başıdır. 610 yılından 620 yılında 5 vakit Miraç'la farz kılınana kadar namaz olarak varlığını tam 10 yıl sürdürmüştür. Kur'an-ı Kerim'de peygamberliğin hemen başında Hazreti Peygamber'in teheccüdle kendisine yüklenen ağır göreve hazırlanması, o zaman diliminin maddi manevi güçlendirici fonksiyonuna işaret eder. Ayetlerle sabittir. Ayrıca Ebu Talib-i Mekki, "Ey inananlar, sabır ve namazda yardım isteyiniz" ayetini kulun hayatın zorluklarında güç kazanmasına ve sabra vesile olması sebebiyle teheccüd namazı olarak yorumlar. Şafii ve Hanefiler de hadislere göre gecenin son üçte birinde kalkıp teheccüd kılınması gerektiği görüşü hakimdir. Nüzul hadisinde de Allah'ın dünya semasına indiği ifade edilen son üçte birlik zaman dilimiyle teheccüdün zaman dilimi aynıdır. İşte bu önemi bakımından teheccüd zaman diliminin tekamül olarak ne ifade ettiği bu makalemizin konusunu teşkil etmektedir. Ancak başta şu hususa işaret etmek isteriz ki, gecenin o mübarek zaman dilimine Kur'an-ı Kerim seher adını veriyor. Teheccüd o zaman diliminde kılınan namaza denir ve adını yine Kur'an'daki bir ayetten alır. Fetteheccet bihi nafileten lek. Peygamberimiz namaz farz olmadan 10 sene önce, peygamber olur olmaz teheccüd de emrolunmuştu. Bu nedenle teheccüd kök namazdır. Konumuza Şeyhülekber Muhyiddin İbnül Arabi'den aldığımız bir tespitle başlamak istiyoruz. Hazret Fususul Hikemi'nin Hazreti Musa faslında özetle şu fikri işler. Bir hadisi şerife göre Hazreti Peygamber yağmur yağdığında dışarı çıkar, sarığını bir kenara kor ve yağmur altında durur ıslanırdı. Bu davranışını açıklarken mealen, yağmur damlaları Allah'ın emrini henüz yeni almışlar. Onlarda Allah tazeliği, ilahi bir dirilik bulunduğunu ifade ederdi. İşte Şeyh-i Ekber bu hadis üzerinden hareket ederek Allah'ın emrini, ahdini yeni almış her varlıkta ilahi tazelik ve dirilik olduğunu ileri sürer ve yeni doğmuş bebeklerin veya hayvan yavrularının bu yüzden çok sevildiğini söyler. Ona göre büyükler o yeni doğmuş küçüğün dünyasına iner, onunla oynaşır, onu sever, ona hizmet eder, korur vesaire. İşte büyüğü küçüğe yönlendiren ve hizmet ettiren küçükteki bu ilahi tazeliktir. Bu haliyle büyük küçüğün tahtı tesirinde yani etkisi altındadır ve çocuk kendindeki bu özelliğin farkında değildir. Bütün bunların hepsi çocuktaki makamın çekim ve etki gücünden dolayıdır. Burada ayrıca gökten inen yağmurun saf su oluşunu ve içinde hiçbir yabancı maddenin bulunmayışını, ancak toprağa karışınca bu saflığını kaybettiğini hatırlamak gerekir. Buna ilave olarak Peygamberimizin topraktan çıkmış sudan ziyade gökten inen bu saf suya özel bir muamele ile talip oluşunun manasını biraz daha dikkatli ve incelikli düşünmek icap eder. Nitekim Kur'an'da yağmur suyunun temizleyicilik, şeytani pislikleri gidericilik, kalplere kuvvet verip savaşta ayakları sabit kılması yönündeki maddi manevi faydaları anlatılır. Konuk, Şerh-i Fusus'ta konunun özünü şu ifadelerle yorumlar. Binaenaleyh yağmurdan Efendimiz'e isabet eden feyzi ilahi sebebiyle o yağmurdan kendileri için faide-i ilahiye hasıl olmasaydı, vücud-ı şeriflerini bedenlerini yağmura ibraz etmezler, yani yağmurun etkisini açmazlardı. Hasılı İbn Arabi'ye göre her şeyin yeni doğmuşunda manevi olarak bir diriltici ilahi feyiz mevcuttur. Bu feyiz hemen hemen herkesi kendisine çeker, cezbeder. Bu çekiliş aslında insanın ilahi kaynağı fıtri yönelişidir. Mesela kedi, köpek, at, inek, aslan vesaire gibi hayvanlar sevilir veya sevilmeyebilir. Ama bu hayvanların yeni doğmuş minik ve şirin yavrularını hemen herkes sever. Aynı durum yeni doğmuş bebekler için de söz konusudur. Hatta yeni doğmuş bebeklerin kokusu bir hadis-i şerifte cennet kokusu olarak değerlendirilir. Psikolojik olarak bebeklerle oynayan, onların dünyasına giren, yakın ilgi gösteren herkeste bu empati sonucu bir huzur oluşur. Bu huzur stresin en büyük ilacıdır. Bu yüzden çok çocuklu ailelerde huzur düzeyi fıtri tazelik sinerjisi ile ilgili olarak az çocuklu ailelere göre daha yüksektir. Şimdi bu girişten sonra sürekli içinde bulunup kopamadığımız ve kullandığımız zaman içinde yukarıda ifade ettiğimiz hadisteki espriye paralel böyle bir dirilik, feyz ve ilahi cezbe keyfiyeti söz konusu olabilir mi? İnsan zaman olarak bir referans noktasına bağlı mıdır? Bir başka deyişle acaba insanın fıtri zaman referans dilimi nedir? Allah Celle Celaluhu kainatı yarattı ve kainatın göz bebeği olarak insanı yarattı. Arap lügatinde insan kelimesi göz bebeği anlamına gelir. Gerçekteki karşılığı pupilla ise kişi, insan gibi manaları ifade eder. İşte bu noktada zaman insan bütünlüğünün biraz daha dikkatli okunması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bizce bu husus insanın kemalatıyla doğrudan ve birebir irtibatlıdır. İbn Arabi Allah için ezel neyse insan için zaman odur diyerek zamanın ontolojik değerine ve dolayısıyla tekamül açılımına işaret eder. İnsanın ilahi elle şekillendirilişindeki yazılım asır, yıl, ay, hafta, gün, saat gibi zaman referanslarına göredir. İnsan zamanlı yani süreli bir varlıktır. Fanidir. Ukaz panayırında 100 yaşını geçmiş Kus bin Saide'nin insanlara seslendiği gibi her gelen gidecektir. Küllü atin fat. Evet, öncelikle Kur'an-ı Kerim'i temel aldığımızda Allah insan düzenlemesini, yazılımını yem üzerinden yapmıştır diyebiliriz. Yani insan bir günlük programlıdır. İnsanın dünyevi zaman referansları hep yevm, gün üzerindendir. Ahiret referansı da ebedilik üzerindendir. Yani zamanlılık ve zamansızlık. Mesela Üzeyr'in dilinde öldürülüp bas olunması olayında üzerinden geçen yüzyıl bir gün veya günün bir kısmıdır. Yine 309 sene uyutulup bas olunan Ashab-ı Kehf'in dilinde de aynı ifade görülür. Orada ne kadar kaldınız, bir gün veya günün bir kısmı, yani yevmen ev ba'da yevmin. Yine öldükten sonra binlerce yıl geçtiği halde haşrla yeniden dirilenlerin bu süreyi bir günmüş gibi algılamış oldukları görülür. Arapça sözlükler alfabetik düzen içinde yevm kelimesiyle son bulur. Bu yüzden bulunması kolaydır. Yevm, Kur'an-ı Kerim'de 525 defa geçmektedir. Lügatte yevm, güneşin doğuşundan batışına kadar olan süre, Allah'ın nimetleri veya cezalandırması, zaman, kıyamet günü ve zorluk gibi manalara gelir. İnsan günlük hayatta aynı rutinleri tekrarlamaya göre programlanmış görülüyor ve bu günlük merkezli yaşama Kur'an'da bize vurguyla anlatılıyor. Yine dünya hayatının yevm denen algoritmi tu fi ukuluha küllehinin, yani rızık günlük gelişi ve külle yevmin hüve fi şanin, her gün bir şende işte halde olmak şeklinde dile getirilir. Özellikle bu son ayetteki yevm anı ifade eder. Yani zamanın hakikati özü veya arkesidir. Anın açılımı ise süredir, zamandır. Anı daim de sermediği olarak zamanın batını ve aslıdır. Anı daim Hazreti İndiye'ye izafe olmuştur, yani onunla bağlantılıdır. İbn Arabi'nin ifadesiyle zamanın dışta varlığı yoktur. Sırf zihni bir kavramdır. Dıştan varmış gibi görünmesi Hakk'ın zuhurundan dolayıdır. Yani an, zaman olmayan zamandır. Dolayısıyla bu alem aslında hayaldir, yoktur. Evet, bu yazı değerli dinleyenler devam edecek notuyla burada noktalanıyor. Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu'nun kaleminden paylaştık. İnsanın referans zamanı olarak teheccüd başlığıyla yer buluyor değerli dinleyenler Altınoluk Dergisi'nin Temmuz sayısında. Şimdi bir diğer yazıyla devam ediyoruz programımıza. Derginin musahabe bölümünde Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh imzalı Nefsin Mertebeleri başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. Mükerrem sıfatta yaratılan insanın nefsini tezkiye, kalbini tasfiye etmesi lazımdır. Kur'an-ı Kerim'in beyanına nazaran insanda 6 nefis mertebesi vardır. 1. Nefsi Emmare, Sure-i Yusuf'ta. 2. Nefsi Levvame, Sure-i Kıyamede. 3. Nefsi Mülheme, Sure-i Veşşems'te. 4. Nefsi Mutmainne, Sure-i Fecr'de. 5. Nefsi Raziye, Sure-i Fecr'de. 6. Nefsi Merdiye, Sure-i Fecr'de beyan olunmuşlardır. Bunların tarifleri Nefsi Emmare, Hakk'ın emirlerine uymayan, men ettiklerini fütursuzca yapan, şeytana uyan, keyfine, zevkine, günaha düşkün nefistir. Cühela, süfeha ve erbab-ı measinin nefsidir. Nefsi levvame, Hakk'ın emirlerine kısmen uymayan, men ettiklerini bazen yapan ve yaptığı zamanda pişman olan, kendini zaman zaman kınayan, levmeden nefistir. Hasenatıyla mesrur, seyyiatıyla mahzun olan nefistir. Nefsi mülheme, Hakk'ın emirlerine mümkün mertebe uyan, men ettiklerinden mümkün mertebe sakınan ve bu hallerinden dolayı bazı ilahi ilhamlara nail olan nefistir. Nefsi mutmainne, Hakk'ın emirlerine tam uyan, men ettiklerinden sakınan, kuvvetli iman ve itminan sahibi nefistir. Arifi billah olan, takva ve yakın ashabının nefsidir. Bunlar, hitab-ı ilahiyeye mazhardırlar. Ayet-i kerimede, ey itminana ermiş nefis, sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olarak Rabbine dön, kullarımın arasına katıl ve cennetime gir, buyurulmuştur. Görülüyor ki mutmainneden aşağı derecedeki nefisler hitab-ı ilahiye layık olamamışlardır. Ancak itminana ermiş olan nefsi mutmainne, raziye ve merdiye nefisleri hitabullah'a mazhar olmuşlardır. Ve Allah mutmainne nefis sahiplerini raziye ve merdiye makamlarına davet buyurmuştur. Bu davete icabet insana talim, terbiye ve seyr-i sülük gerektirir. Nefsi raziye, her veçhile Hakk'a yönelen, daima Allah'la olmak şuuruna eren, hikmetine ve hükmüne ram olarak Hak'tan razı olan nefistir. Ayet-i kerimede, andolsun sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana noksanlaştırmayla imtihan edeceğiz. Sabredenlere rızamı müjdele, buyurulmuştur. Nefsi merdiye, bütün mevcudiyetiyle hakkani durum ve taatte bulunan, böylece Hakk'ın kendisinden razı olduğu nefistir. İnsanın mükerrem olabilmesi için nefsini tezkiye etmesi şarttır. Nefsini tezkiye, insana farzdır. Nefsini tezkiyeye çalışmak ve bu uğurda seyr-i sülüka girmek cihadı ekberdir. Bu tabiri Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Tebük gazvesinden dönüşlerinde bizzat kullanmışlar ve ashabına şimdi küçük cihattan, muharebeden en büyük cihada, nefsi ıslah etmeye, kamil insan olmak cihadına dönüyoruz buyurmuşlardır. Değerli dinleyenler, Nefsin Mertebeleri başlıktı. Derginin Musahabe bölümünde Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh imzalı yazıyı paylaştık. Ve şimdi de Ayın Sohbeti bölümünde Sadık Dana Müstahar ismiyle merhum Musa Efendi Hazretleri'nin kaleme aldığı Nefs Engelini Aşmak başlıklı yazıyı sunacağız. Tebük seferinden dönüşlerinde sefere iştirak eden mücahidini kiram hazeratı gayet yorgun, bitap, mecasizdiler. Her ne kadar düşmanla karşılaşılmadıysa da yolun uzunluğu, yazın şiddetli sıcağı, suyun ve erzakların kifayetsizliği onları haylice yıpratmıştı. Buna rağmen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilk sözleri, küçük cihattan büyük cihada döndük olmuştur. Ashab-ı kiram radiyallahu anhum merakla sordular. Büyük cihat nedir ya Resulallah? Cevaben buyurdu ki, nefisle cihat. Bunun hakkında büyükler demişlerdir ki, cihat ikidir. Küçük cihat, büyük cihat. Küçük cihat küffarla yapılan mücahede ve muhaberelerdir. Büyük cihatsa nefisle cihat etmektir. Batını, yani içimizi, gönlümüzü ıslah etmektir. Batını ıslah etmekse zahiri, dışımızı ıslahtan daha zor ve uzundur. Küçük cihadın gayesi cennete ve rahmete nail olmak, büyük cihadın gayesi ise Hak Teâlâ'yı ve cemali ilahiyi müşahedeye vasıl olmaktır. Küçük cihadın gayesi şehadet, büyük cihadın gayesi sıddıkiyettir. Şüphesiz ki sıddıkların derecesi şehitlerinkinden üstündür. Seyr-i sülük yoluyla bir mürşid-i kamili teşhis edip ona tam teslim olmak, onun dileklerini harfiyen yerine getirmek suretiyle nefsle mücahede edilir. Hak Teâlâ çok sevdiği, veliliğe istidatlı olan kullarına bu yolu nasip eder. Fazla tafsilata geçilirse ciltler kâfi gelmez. Allah Teala'nın Habibi, kainatın efendisi oldukları halde daima, ''Ya Rab, bir an bile gözümü açıp kapayıncaya kadar beni nefsime bırakma.'' diye Halık-ı Teala ve Tekaddes Hazretlerine sığınmışlardır. Bu yüce kelamlarıyla nefisle mücadele ve mücahedenin ehemmiyetine işaret buyurmuşlardır. Genel bir sohbeti âlilerinde, cesette bir çiğnem et vardır. O salih olursa bütün ceset salih olur. O fasit olursa bütün ceset fesada uğrar. O kalptir buyurmuşlardır. Bu ihtarı işittikten sonra kula düşen, her şeyden evvel kalbinin ihyası için gereken şeyi anlamak, idrak ettikten sonra da gereğini yerine getirmek olmalıdır. Halik Teâlâ veliliğe istidatlı olan kullarına bu yolu nasip eder. Bu yoldan ciddi bir çalışmak, haram helale dikkatli olmak, Kur'an ahkamına ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlak, adab, ibadet ve muamelatını nefsinde tatbike gayret etmekle istifade edilir. Bunun için de en lüzumlu olan samimi bir ihlas sahibi olmaktır. Büyükler nefis tezkiyesinin farz-ı ayn olduğunu söylemişlerdir. Nefsini bilen kişi, Cenab-ı Hakk'ı bilebilir. Çünkü bütün varlığın sahibi Halik Teâlâ Hazretleri'dir. Değerli dinleyenler, Altınoluk Dergisi'nde Ayın Sohbeti bölümünde Sadık Dana Müstahar ismiyle Merhum Musa Efendi Hazretlerinin kaleme aldığı Nefs Engelini Aşmak başlıklı yazıyı paylaştık. Şimdi de derginin muhtelif sayfalarında Bir Nefes başlığıyla Sahibül Vefa Musa Efendi'den hatıralar nakledilmiş değerli dinleyenler. Onları da paylaşarak programımızı bu akşamlıkta noktalayalım. İtidalli olanlar sebatkar olurlar. Teslimiyet gönüldeki kederi ve sıkıntıyı izale eder. Ruh sevdiğiyle beraber olur. Kulun maneviyattaki derecesi teslimiyeti ölçüsündedir. Teslimiyet noksanlığından birçok verimsiz, üzücü haller tecelli eder. Her şeyde tereddüdü, vesvesesi artar. Marifetin başı tefekkürdür. Kulu marifetullah'a ulaştıracak özler, yani tohumlar, vücut toprağında hazır beklemektedir. Bunların filizlenmesi için hamd, şükür, zikir ve fikre devam etmek lazımdır. Marifet ilminin başı, ilahi sanatın sırları üzerinde tefekkürdür. Seyr-ü sülük şarttır. İnsan ne kadar ibadet ederse etsin, bütün ömrü secdeyle ve oruçlu geçsin, ancak sevap kazanır. Manen terakki edebilmek, ancak seyr-i sülük yoluyladır. Seyr-i sülük yoluyla insan nefsini tanır, acziyetinin farkına varır. Nefsini bilince de Allah Teala'yı tanımaya başlar. Zira Cenab-ı Hakk'ı ancak nefsini bilenler tanıyabilirler. Nefsini bilmeyen, istediği kadar zahid olsun, abid olsun, bilgi sahibi olsun, bütün bunlar onun kemale ermesi için kâfi değildir. Bir mümin nefsini bildiğinde her şeyin manası değişir. O zaman her şeyi Cenab-ı Hakk'a icra etmeye başlar. Her ne zuhur ederse etsin, o Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır, der ve öyle kabullenir. Görüşü değiştiği için de her hareketi ibadet olur. Kurtuluş, Resul-i Ekrem Efendimiz'e uymaktadır. Bizim kurtuluşumuz, selamet ve saadetimiz her halükarda, yani her nefeste, her adımda, her türlü hal ve hareketlerimizde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine tam olarak uymak, onun boyasına boyanmak, onun ahlakıyla ahlaklanmak, onun sünnet-i Muhammediyesinden katiyen ayrılmamaya çalışmakla mümkündür. Büyük Veliler Yolu. Yolumuz büyük veliler yoludur. Büyük veliler yolu olduğuna göre biz de kendimizi ona göre hazırlamalıyız. Madem ki Cenab-ı Hak bizlere Bahaüddin Akşibend, Abdülkadir Geylani, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri gibi velileri nasip eylemiş, bizler de onların yolunda olduğumuza göre adaba, ihlasla riayet edersek o güzel lütuflardan bizlere de birer nebze nasip eder inşallah. Biz madem onları seviyoruz, onların yolundayız, gayret edildiği takdirde Cenab-ı Hak aynı neşeyi bize de verir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hazinesi geniştir. Bu işi ciddi olarak seve seve yapalım ki terakki edelim. İlla İslami ahlakla ahlaklanmak. Çok kimseler zannederler ki manen terakki etmek yalnız fazla ibadetledir. Hayır, hakiki terakki Cenab-ı Hakk'ın huzuru ilahisinde olduğunu bilerek sünnet-i seniyye istikametinde ne yapılması icap ederse onu yapmakla olur. Çok kimseler vardır ki bunların nafile ibadetleri çoktur fakat helale harama dikkat etmeyip İslami ahlakla ahlaklanmaya gayret etmezler. Boş zamanlarını dedikodu, gıybetle geçirirler. Ellerine ne geçerse nefsani arzularına göre kullanırlar. Halbuki bunlar keşke nafile ibadetlerini azaltsalar da ahlaklanma hususunda gayret edip hak hukuk mevzuunda uyanık olsalar. Hizmet eden manen de terakki etmelidir. Hizmet eden kişi hizmetine devam ettiği müddetçe manen de terakki etmelidir. Gönlünü Rabbine layıkı veçile verip ihlas, edep ve tevazu üzere kulluk vazifesini kemaliyle yapmaya gayretli olmalıdır. Yoksa maneviyata ve usule uymayan hizmet ehli, ruhen inkişaf ve terakki edemezse, yaptığı hizmetler ruhaniyetini zayi eder. Niyeti zayıf olduğu için Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin nusretinden mahrum kalır. Maneviyattaki derece teslimiyet ölçüsündedir. Teslimiyet gönüldeki kederi ve sıkıntıyı izale eder. Ruh sevdiğiyle beraber olur. Kulun maneviyattaki derecesi teslimiyeti ölçüsündedir. Teslimiyet noksanlığından birçok verimsiz, üzücü haller tecelli eder. Her şeyde tereddüdü, vesvesesi artar. Mertebe aşığı olmayacağız. Bir insan kul olarak kendini her hususta Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaate verirse çok yüksek mertebelere nail olur. Ancak bizler mertebe aşığı da olmayacağız. Cenab-ı Hak bize neyi emrettiyse seve seve yapacağız. Cenab-ı Hak neyi yasak ettiyse seve seve ondan da kaçınacağız. Cenab-ı Hakk'a kulluğa devam edeceğiz. Devam ettikçe Rabbimiz nice güzel halleri bizlere ihsan eder. Böylece Rabbimizin izniyle kendimizi kurtarmış oluruz. Samimi hizmetsiz olmaz. Çok kimseler namazlarını kılmak ve oruçlarını tutmakla dini vazifelerini eda ettiklerini sanarak müsterihtirler. Ancak bu kâfi değildir. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine riayet ve tazimle beraber mahlukatına da şefkatli olmak gerekir. Bu da ancak fedakarlık ve samimi bir hizmetle elde edilir. Demek ki her aklı selim sahibi Müslümanın farzları eda edip haramlardan kaçındıktan sonra dikkat edeceği husus, Müslümanlığa, topluma ve bütün mahlukata hizmet edip faydalı olmasıdır. Sırf Allah Teala'nın rızasını kastederek bedeni, fikri ve mali hizmette bulunamayanlar kamil mümin olamazlar. Çünkü bu sayılanlar farzların tamamlayıcısı ve Resul-i Ekrem Efendimizin sünnet-i seniyyesinden cüzlerdir. Değerli dinleyenler, Sesli Dergi'de son olarak derginin muhtelif sayfalarında bir nefes bölümünde yer alan Sahibül Vefa Musa Efendi'den küçük yazılar paylaştık sizinle ve böylelikle bu akşamlıkta Sesli Dergi'yi noktalamış oluyoruz. Bu yazıları değerli dinleyenler Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2019 sayısından paylaştık sizinle. Yarın yeni bir programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.